Ayrım 2, sayfa 18. Orion ve Oinopion, bir babanın kızına aşırı düşkünlüğü. Bu hüzünlü Yunan söylencesinde bir babanın kızına sahip olmaya çalışması ve onu kendisinden koparmaya çalışan sevgilinin ortaya çıkmasıyla birlikte zincirlerini koparışı dile getiriliyor. Öyküde ana-baba-çocuk ilişkisinin altında yatabilecek çok daha çapraşık unsurlar göz önüne seriliyor. Yabanıl duyguların ve gündelik yaşamımızda kolay kolay tanık olamayacağımız türde aşırılıkların ağırlıkta olmasına karşın, öyküde çocuklarımızın yaşamlarına bilerek ya da bilmeyerek el koymaya kalkıştığımızda yaşanabilecek duygusal karmaşa ve körelmeye dikkat çekiliyor. Avcı Orion, çağının en yakışıklı erkeği olmakla ün salmıştı. Günün birinde, Oinopion'un kızı Merope'ye gönlünü kaptırdı. Ama Oinopion sıradan bir ölümlü değildi. Şarap ve esirme tanrısı Dionysos'un oğlu olarak yarı ölümsüz sayılırdı. Babasının o coşkulu ve son derece tutkulu doğasından da nasibini almıştı. Oinopion kızı Merope'yi avcı Orion'a vermeye razı olmuştu. Ancak onunla evlenebilmesi için öncelikle kent dışında yaşayanların korkulu düşleri olan vahşi hayvanları yok etmesi gerekiyordu. Bu koşulun yerine getirilmesi deneyimli bir avcı için tereyağından kıl çekmekten farksızdı. Nitekim Orion öneriyi seve seve kabul etti. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ödülünü almak üzere güle oynaya Oinopion'un yolunu tuttu. Ne var ki Oinopion tepelerde hala ayıların, kurt ve aslanların kol gezdiği gibi gerekçeler öne sürüyor, düğünü ertelemek için bin dereden su getiriyordu. Oinopion'un yüreği kızının aşkıyla için için yanıp tutuştuğundan gerçekte onu evlendirmek gibi bir niyeti yoktu. Öte yandan Orion'un sinirleri olup bitenler yüzünden iyice bozulmuştu. Bir kez daha tepeleri kolaçan edip vahşi hayvanları yok etti. Ama Oinopion yine evliliği geciktirmenin bir yolunu buldu. Orion bir gece Oinopion'un sunduğu en seçkin şarapla sarhoş oldu. Dionysos'un oğlu tarafından sunulan şarap gerçekten olağanüstü ve emsallerinden de çok daha güçlüydü. Şarabın etkisiyle kör kütük sarhoş olan Orion, soluğu Merope'nin odasında alıp genç kızın ırzına geçti. Bu olay, Orion'dan intikamını almak için yanıp tutuşan Oinopion'un ekmeğine yağ sürmüş oldu. Kendisine zorla içirilen onca şarabın etkisiyle Orion bir ara kendinden geçti. Bunu fırsat bilen Oinopion, yakışıklı avcının gözlerini oyup bilinçsiz bedenini deniz kıyısına bıraktı. Sonunda tanrıların yardımıyla yeniden gözlerine kavuşan Orion, daha nice serüvenlere konu oldu. Tecavüze uğrayıp terk edilen ve kadınlığını hakkıyla yaşamasına asla izin vermeyen bir babanın tutsağı olarak yaşayan zavallı Merope'ye ne olduğu ise bilinmiyor. Yorum: Orion'un öyküsü yalnızca aile içindeki hastalıklı duygulanım örnekleriyle ilintili değil. Baba ile kızı arasındaki sağlıklı bir sevgi ve şefkat bağının bilinçsizce kötüye kullanılması çok ciddi sorunlara yol açabilir. Kız çocuğunun ilk göz ağrısı genellikle babasıdır. Babaların çoğu da minik kızında en romantik düşlerini süsleyen sihirli bir güzelliğin ve gençliğin yansımalarını görür. Bu son derece doğal ve hoş bir duygudur ve kötü bir niyet ya da hastalıklı bir durum asla söz konusu değildir. Ancak babanın evliliği yolunda gitmiyorsa ya da insana özgü sıradan bir evliliğin ödüllerini kabullenmekte zorlanıp büyülü bir tinsel bağın peşine takılmışsa, kusursuz evlilikle ilgili bu düşünü gerçeğe dönüştürmek için kızına bel bağlayabilir. Bu durumda onu kolay kolay bırakmak istemeyebilir. Biricik kızın elden gitmesine izin vermek, hele de Orion gibi genç ve yakışıklı bir erkeğe gitmesine göz yummak, mangal gibi bir yürek ister. Orion'un soluk kesen çekiciliği ve dipdiri erkekliği karşısında, Oinopion artık eskisi gibi genç olmadığını ve sevgili küçük kızının güçlü kuvvetli bir erkeğe ihtiyacı olan genç bir kadına dönüştüğünü içi sızlayarak fark eder. Öyküde Merope'nin annesinden hiç söz edilmez. Baba ile kız ayrı bir dünyanın insanlarıdır. Kızlarına karılarından daha yakın olan ve onlarla çok daha iyi bir iletişim kuran babaların birçoğunda da böylesi bir ruhsal gerçeklikten söz edilebilir. Kızını ruh eşine dönüştürmeye çabalayan baba, elinde olmadan onu incitebilir ve ruhunda onulmaz yaralar açabilir. Bu durum babaların ezelden beri uyguladıkları, seçilen eşin yeterince uygun olmadığı görüşünde diretme taktiğiyle kendini belli eder. Baba, afaki beklentiler içinde olursa kızının onu terk edip mutlu bir yaşam sürdürebilmesi düşünülebilir mi? Sevginin boyutları ne kadar artarsa bilinçsizce verilen zarar da o kadar büyük olur. Babasına yoğun bir sevgi ve hayranlıkla bağlı olan kız, onun görünürde bilge öğütlerine kulak verecek ve kendisiyle evlenmek isteyen her erkekte mutlaka bir kusur bulma eğiliminde olacaktır. Görünürde Oinopion kızının bir kocaya varmasını canı gönülden istemektedir. Ancak koca adayının belli ölçütlere uyması gerekmektedir. Bir babanın kızına en iyisini, en kusursuzunu uygun gördüğü için kınandığı görülmüş şey midir? Böylelikle babanın bilinçaltında kızını sahiplenme duygusu ona karşı beslediği iyi niyet maskesi ardına gizlenmiş olur. Dahası baba hiçbir erkeğin asla kızına yeterince uygun olmayacağına da inanır. O zaman da kızının evliliğe dönüşebilecek tüm ilişkilerini açıkça ya da son derece incelikli bir biçimde bozmaya çalışmasını haklı bir gerekçeye bağlar. Çünkü kızının çıkarlarını kolladığına yürekten inanır. Oinopion'un sürekli olarak çıtayı yükseltmesi ve hedefi saptırması karşısında Orion küplere biner ve sonunda Merope'nin ırzına geçer. Böylece Oinopion'un da suçludan kurtulması için elle tutulur bir gerekçesi olur. Ne var ki tüm bu süreç içinde Oinopion'un biricik kızını bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Çünkü onun yalnızca kendisine ait olmasını ister. Ünlü ozan Halil Cibran bir şiirinde çocuklarımızın bizim bedenlerimizden doğduklarına ama bizlerden olmadıklarına dikkat çekiyordu. Yine de yalnızlık içindeki bir baba kızına yalnızca kendisini sahiplenebileceği değerli bir nesne gibi davranmanın en doğal hakkı olduğunu düşünebilir. Gençler ancak yaşlılar onlara yol açtıkları sürece yaşamda ilerleyebilirler. Kız çocuğu babasının kıskançlığına kendini kaptırıp babasıyla sevgilisi arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığında mutluluğuna gölge düşürmesi ve sevgisinin karşılıksız kalması da işten değildir. Çocuklar böyle bir seçim yapmaya zorlanmamalıdır. Kıskançlıktan kaynaklanan zorlamalar hepimizin yüreğini paralar. Kızının hem baba hem de koca sevgisini tatmasına izin vermek ve ona mutluluğun kapılarını açmak her babanın elindedir. Böyle davranmak bir hayli güç olsa da karşılığında elde edilenler her şeye değer. Gel gelelim içten içe duyduğumuz kıskançlık ve çekemezlik duygusunu tanımamız ve dizginlememiz gerekebilir. Öyküde de vurgulandığı gibi bu tür duygular ezelden beri var olan özünde son derece insancıl ve evrensel duygular. Ancak sahiplenme duygusu gerçekte güçle ilintili ve sevgiyle gücün bir arada var olmaları da düşünülemez. Teseus ve Hippolytos, baba-oğul çekişmesi. Bu Yunan söylencesinde bir babanın güzelliği, gücü ve cinsel yetisiyle kendisini gölgede bırakacağından korktuğu oğluna karşı duyduğu yiyip bitirici kıskançlık irdeleniyor. Yeni genç eşin kendisini ilk evliliğinden doğan oğlunun çekiciliğine kaptırmasından korkan yaşlı adam, öykülerde çok sık işlenen bir konudur. Ne var ki bir efsane kahramanın acımasızca öldürülüşünü anlatan bu öyküyü ötekilerden farklı kılan tek yönü kıskançlığın Teseus'un gözlerini kör edip gerçeği görmesini nasıl engellediğidir. Bu körlük olmasaydı yeni evliliğin baba ile oğul arasındaki bağı yok edecek gücü de olmazdı. Tanrı Poseidon'un oğlu kahraman Teseus korkunç canavar Minotaurus'u alt ettikten sonra Attika kralı oldu. Ülkesini adil ve akılcı bir biçimde yönetti. Gel gelelim, aşkta şansı pek yaver gitmedi ve sonunda kendi çocuklarına duyduğu kıskançlığın kurbanı oldu. Minotaurus'u yok etmesine yardımcı olan Girit prensesi Ariadne ile yaşadığı fırtınalı ilişki gözyaşlarıyla bitti. Teseus onu terk ettikten sonra Amazonların kraliçesi Hippolyte ile tutkulu ilişki yaşadı ve bir erkek çocukları dünyaya geldi. Ancak bu ilişkide Hippolyte'nin trajik ölümüyle son buldu. Teseus sonunda Ariadne'nin kız kardeşi Phaedra ile yaşamını birleştirdi. Bu arada yıllar geçmiş, Teseus'un oğlu Hippolytos güçlü kuvvetli, son derece yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Sarı saçlı, kurşuni gözlü, babasından daha boylu poslu ve görkemli olan bu genç soylu adam, kendisini biniciliğe ve tanrıça Artemis'e duyduğu saygı ve inancı adamıştı. Çok geçmeden Teseus'un yeni eşi Phaedra, üvey oğluna abayı yaktı ve genç prensle aralarını yapması için dadısına yalvardı. Dehşete kapılan Hippolytos öneriyi geri çevirince, Phaedra kendini asarak yaşamına kıydı. Ancak ölmeden önce Hippolytos'u namusunu lekelemekle suçlayan bir de mektup yazdı. Karısının bu yüzden canına kıydığına inanan ve her açıdan kendisini gölgede bırakacağı korkusuyla oğlunu içten içe kıskanan Teseus'un gözü öylesine kararmıştı ki, oğlunu lanetleyerek ülkesinden uzaklaştırdı. Böylece babası Poseidon'un ona bıraktığı ölüm lanetini harekete geçirmiş oldu. Hipolitos, arabasını deniz kıyısındaki kayalık yolda sürerken, Poseidon'un gönderdiği dalgaların arasından fırlayan dev bir canavar atları ürkütünce, genç adam arabadan düşerek paramparça oldu. Genç adamın cansız bedeni geri getirildiğinde, Teseus gerçeği öğrenmiş ama iş işten geçmişti. Bu olaydan sonra Teseus'un şansı hep ters gitti. Krallığının varisi olacak biricik oğlundan yoksun bırakılan adam korsanlığa el attı ve ölüler ülkesinin kraliçesini kaçırmak isterken 4 yıl boyunca orada alıkonulup işkence azabı çekti. Dönüşünde Atina'nın yolsuzluk ve kargaşanın batağına saplanmış olduğunu gördü. Teseus ülkesini terk edip soluğu Sikros adasında aldı ve kral Likomedes'in yanına sığındı. Ne var ki Likomedes onu sırtından vurunca sarp bir kayalığın tepesinden denize yuvarlandı. Yorum: bu öykü gündelik aile yaşamına uyarlanarak ruh bilimsel bir boyutta değerlendirilebilir. Güç ve söz sahibi birçok erkek dış dünyada edindiği başarılarla erkekliğini kanıtlama yoluna gider. Dünyevi, cinsel ya da her iki alanda gücünü yitirmenin gerek başkalarının, gerekse kendi gözünde değerini düşüreceğine inandığından, yaşlanmayı bir tür aşağılanma olarak görür ve korkuya kapılır. Yaşam yolculuğunun henüz başında olan oğlu, dipdiri erkekliği, gelecekle ilgili parlak umutları ve babasını gölgede bırakacak becerileriyle, aralarındaki yoğun sevgiye karşın insanları kemiren kıskançlık duygusunu körükleyebilir. Bu durum, babanın bilinci dışında gelişirse, istemeden de olsa baba oğluna lanetler yağdırabilir. Karısıyla oğlu arasındaki bağ içerleyip, giderek içine kapanır ya da aşırı eleştirel bir tavır takınabilir. Çocuğunun düşlerini ve beklentilerini darmadağın edebilir. Yıkıcı niyetinin bilincinde olmadan, genç adamın güvenini sarsıp, böylece kendi güç ve denetimine yeniden kavuşacağını umabilir. Çocuğa duyulan bu türde bilinçsiz bir kıskançlık, onun üzerinde onulmaz etkiler yaratabilir. Babasının gizliden gizliye duyduğu kıskançlıkla boğuşan genç bir delikanlı, okulda, işinde ve kişisel yaşamında sürekli başarısızlığa uğrayabilir. İçinden bir ses, babasının istekleri doğrultusunda davranmaması gerektiğini söylese de, onu yok saymayı bir türlü göze alamaz. Dahası, dışarıdan bakıldığında onu yüreklendirirmiş gibi görünen babasının, bilinç altında olmasını arzuladığı başarısız kişiye dönüşme eğiliminde bile olabilir. Böylesi bir erkek çocuğun başı sürekli olarak otoriteyle derde girer ve eninde sonunda babasının ona belki de bilinçsiz olarak yansıttığı, yaşlanmanın verdiği korkuyla farkında olmadan düşlediği o güçsüz ve kafası karman çorman bireye dönüşebilir. Bu bizlerin hiç de yabancısı olmadığı, kötücüllükten uzak ve tümden insana özgü bir davranış biçimidir. Bir babanın oğlunun kendinden üstün olmasına gönülden rıza gösterebilmesi, zamanın hızla akıp geçişini daha çok doğal karşılaması ve haksız bile olsa bu dünyada gençlerin daha çok kollanmasına göz yumabilmesi son derece güçtür. Babanın karısıyla oğlu arasındaki bağı, duygusal dünyasını tehdit eden bir tehlikeden çok doğal ve desteklenmeye değer bir ilişki olarak görmesi de hiç kolay değildir. Böyle bir davranış alabildiğine özgür olmayı ve yaşama güvenmeyi gerektirir. Babalar ancak bunu başarabildiklerinde oğullarının ihtiyaç duyduğu destek ve yüreklendirmeyi sağlayabilirler. Bir babanın gençliğin verdiği olanaklardan yeteneğinin el verdiği ölçüde yararlandığının bilincine varması, erişemediği hedefler konusunda kendisiyle barışık olması ve yaşamın bir sonraki evresine daha yaratıcı ve umut dolu adımlarla ilerlemesi onu huzurlu ve ruhsal açıdan güçlü kılabilir. Osiris, Isis ve Horus, tanrısal çocukla birlikte gelen sonsuz umutlar. Eski Mısır kökenli bu öyküde çocuğun umut ve yenilenmenin bir simgesi olduğu, insanların engellerin üstesinden gelmelerini sağlayacak güce, barış ve mutluluğa çocukları sayesinde ulaştıkları anlatılıyor. Acılardan kurtaran ve kötülükleri yok eden tanrısal çocuk nedeniyle, kimi ilim insanları Osiris, Isis ve Horus ile Hristiyanlıktaki Tanrı Hazreti İsa, Meryem üçlemesi arasında bir benzerlik olduğuna inanırlar. Ruh bilimsel açıdan ele alındığında, bu kutsal aile bizlere umut duygusunu aşılamada ve yaşamı daha anlamlı kılmada çocuklarımızın ne denli etkili olduğu konusuna ışık tutuyor. Osiris, yer tanrı ile gök tanrıçanın ilk çocuklarıydı. Genç tanrının yüzü son derece alımlı, boyu insanlara kıyasla çok daha uzundu. Osiris yaşamını ay tanrıçası olan kız kardeşi Isis ile birleştirdi. İkisi birlikte Mısır halkını tarım aletleri, ekmek, şarap ve bira yapımı gibi çeşitli konularda eğittiler. Isis kadınlara mısır öğütmeyi, yün eğirmeyi ve kumaş dokumayı öğretti. Ülkesindeki ilk tapınakları yapan Osiris, insanların tanrılar konusunda bilgi edinmelerini sağlayan ilk heykelleri de yaptırdı. Şiddete karşı olduğundan halk arasında iyi olan adıyla anıldı. Ve salt uysal tavrıyla isteklerine boyun eğilmesini sağladı. Ne var ki Osiris çok geçmeden bu gücü karşısında hasetle yanıp tutuşan kötücül ruhlu erkek kardeşi, karanlıklar tanrısı Set'in tasarladığı bir komplonun kurbanı oldu. Set, haşin ve yabanıl ruhlu biriydi. Gebelik süresi tamamlanmadan annesinin rahmini delip çıkmış, Osiris'i tahtından edip ülkenin yönetimini ele geçirmeyi kafasına koymuştu. Set, bir şölene davet ettiği Osiris'i öldürüp cansız bedenini yerleştirdiği sandığı da Nil ırmağına fırlattı. Osiris'in öldürüldüğü haberiyle dünyası başına yıkılan Isis, saçlarını kökünden kazıyıp üstünü başını parçaladı ve derhal sandığı aramaya koyuldu. Irmağın sularıyla denize sürüklenen sandık, dalgaları aşarak Biblos'a ulaşmış ve sonunda bir ılgın ağacının gövdesine takılıp kalmıştı. Ağaç öylesine akıl almaz bir hızla gelişip serpilmişti ki, sandık gövdenin içine gömülmüştü. Bu arada Biblos kralı sarayının çatısında kullanılmak üzere ağacın kesilmesini buyurdu. Kralın buyruğu yerine getirildiğinde, bu harika ağaçtan öylesine hoş bir koku yayıldı ki, ünü dilden dile dolaşıp Isis'in kulağına ulaştı. Isis bu kokunun ne anlama geldiğini kavramakta hiç gecikmedi ve soluğu Biblos'ta alarak sandığı ağacın gövdesinden ayırıp Mısır'a geri götürdü. Ne var ki başına gelecekleri çok iyi bilen Set, tabutu saklı olduğu bataklıktan bulup çıkardı ve kardeşinin cesedini 14 parçaya bölerek kimsenin ulaşamayacağı bir yerlere fırlattı. Isis yelkenleri kolay kolay suya indiren biri değildi. Her yanı kolaçan edip kocasının gözü gibi değer verdiği parçalarını birer birer buldu. Geriye yalnızca bir Nil yengecinin yuttuğu erkeklik organı kaldı. Alabildiğine hünerli bir büyücü olan Tanrıça, Osiris'in parçalarını büyük bir özenle bir araya getirdi ve erkeklik organının yerine kilden yaptığı yeni bir organı yerleştirdi. Ardından da öldürülen Tanrı'yı yeniden sonsuz yaşama geçirecek mumyalama ayinlerine geçti. Osiris uykusunda yeniden doğuşunu beklerken, Isis kutsal çocuğu Horus'a gebe kaldı. Horus, dünyaya geldiğinde gözleri güneş ile ayın ışıklarıyla parlayan bir şahin andırıyordu. Yeniden yaşama dönen ve dolayısıyla ölüm korkusunu üzerinden atan Osiris, dünyaya yeniden egemen olabilirdi. Ancak yeryüzünde yaşadığı onca kötülüğün yüreğinde yarattığı sızıyla yeraltı ülkesine çekilmeyi yeğledi. Ölüleri yönettiği bu ülkede adil olanların ruhlarına da kucak açtı. Babasının ölümü ve parçalanmasıyla sonuçlanan bu acımasızca eylemin öcünü almak Osiris'in oğlu Horus'a düşmüştü. Set'in entrikalarından korkan annesi Horus'u gizlice büyütüp yetiştirmişti. Doğduğu günden beri son derece cılız ve çelimsiz bir çocuk olan Horus, karşısına çıkan korkunç engelleri ancak annesinin sihirli gücü sayesinde atlatabilmişti. Set'in çevirdiği dolaplar sonucunda vahşi canavarlar tarafından ısırılmış, akrepler tarafından sokulmuş, yakılmış ve bin türlü saldırıya uğramıştı. Gel gelelim, çektiği onca acıyla birlikte Horus her geçen gün daha da güçlendi. Osiris'in ruhu da sık sık karşısında beliriyor ve silah kullanma konusunda onu eğitiyor. Öcünü alması ve miras isteminde bulunması için Set'e karşı açacağı savaşa hazırlıyordu. Horus, yetişkin bir erkek olduğunda düşmanlarına savaş açtı ve birçoğunu alt etmeyi başardı. Ama kurnazlıkta üstüne olmayan Set'i yalnızca silah gücüyle yenmesi düşünülemezdi. Öteki tanrılar sürekli kan dökülmesine son vermek amacıyla bir mahkeme süreci başlatıp iki rakibi yargı önüne çıkardılar. Set, Horus'un gayrimeşru olduğunu, Osiris'in öldürülmesinden sonra dünyaya geldiğini öne sürüyordu. Oysa Horus, yüzünün akıyla doğumunun meşru olduğunu kanıtladı. Tanrılar ülkenin yönetimini zorla ele geçiren Set'i cezaya çarptırıp Horus'u Mısır kralı ilan ettiler. Horus, yeri göğü barış içinde yönetti. annesi ve babasıyla birlikte tüm ülkede saygınlık kazandı. Yönetimle ilgili işlerinin arasında sık sık yeraltı ülkesindeki babasını ziyaret etti ve öbür dünyaya göçenleri iyi olanın huzuruna çıkarıp ruhların tartılması sırasında gözetmenlik yaptı. Yorum: hiçbir çocuk anne ya da babasının yaşamını kurtaramaz. Ancak çocuğun o doğal güzelliğinin ve masumiyetinin geleceğe umut ve inançla bakmamızı sağlayan, sıkıcı ve anlamsız bir yaşamı değerli kılan ve geçmişte yaşanan sıkıntılara anlam yükleyen bir yönü vardır. Osiris, Isis ve Horus ile ilgili söylence, insanları aile kurmaya iten güdülerin özünde yatan nedeni gözler önüne serer. Bu güdünün ardında yatan neden yalnızca biyolojik yaşamın sürdürülmesi değil, aynı zamanda bir çocuğun doğumunun, yeni bir başlangıcın ve geçmişte açılan yaraların iyileşebileceğinin de habercisi olmasıdır. Yavrularımızda aradığımız ruhun yanı sıra bedenin de sürekliliğidir. Osiris'in ailesi bir ilk örnek olduğundan her ailede var olan bir düzeni yansıtır. Isis'in adanması önemli bir izlektir. Set her fırsatta yolunu kesmeye çalışsa da Isis kocasının saygısızca saldırıya uğrayan bedenini bulup onu iyileştirmekten asla vazgeçmez. Öyküde yer alan ve kurtarıcı özelliği olan bu türde kayıtsız şartsız bir sadakat, günlük yaşamda kişinin eşine başarısız olduğunda ve açıkça sıfırı tükettiğinde bile destek vermeye can atması biçiminde açıklanabilir. İşinden olduğunda, sağlığını yitirdiğinde ya da bir bunalım geçirdiğinde bile eşine olan bağlılığını sürdüren ve onu yüreklendirmeye çalışan karı ya da koca ile Isis'in sadakati arasında bir koşutluk kurulabilir. Bu söylencede göz önüne serilen şey, derinliklerimizdeki o bildik kurtarıcı olma arzusunun yaşamımıza bu tür insancıl yollarla yansıyabileceğidir. Öyküde yer alan bir başka önemli unsur da, tüm imkanların tükendiği bir anda gerçekleşen Horus'un doğumudur. Isis, kutsal çocuğunu Osiris uykudayken ve yeniden canlanmayı beklerken dünyaya getirir. Sıradan aile yaşamı açısından bu olay nasıl bir anlam taşıyabilir? Öykü, belki de en çok ne zaman çocuk sahibi olmak istediğimiz konusunda bizlere bir takım ipuçları veriyor olabilir. Zira çocuk, genelde insanların en kara günlerinde bel bağladıkları bir umut kaynağıdır. Yaşamın onca har gürü içinde insanlar, kimi zaman geleceklerini sağlama almak ve varoluşlarını somut bir amaca bağlamak isterler. Horus'un çocukluğu iniş çıkışlarla geçer ve gücüne tam anlamıyla kavuşmadan önce bir yığın sıkıntılı olaya tanık olur. Bu da bizlere yaşamın akışı konusunda bir şeyler anlatır. Çünkü en güçlü ve en yaratıcı adımlarımızı genellikle en güçsüz ve en kırılgan anlarımızda atarız. Isis oğlunu Set'in hışmından korumayı bir biçimde becerir. Kolayca incinebilen çocuklarımıza kol kanat germemiz gerektiği gibi, kendimiz de içimizdeki en kırılgan ve en güdük kalmış yönlerimizi kontrol altına almalıyız ki onları verimli kılabilelim. Horus babasının çektiği acıların intikamını alması gerektiğinin bilincindedir. Osiris ise dünyada kalıp bu çileyi sürdürmeye niyetli değildir. Yaşamlarımızın belli bir noktasında gelecekle baş edebilmek için çocuklarımıza bel bağlamak zorunda kalabiliriz. Yaşımız ilerleyip elden ayaktan düştükçe yaşam kavgasını sürdürecek gücümüzü ve cesaretimizi de giderek yitiririz. Burada başka söylencesel öykülerden yansımaları da görebiliriz. Söz gelimi, Teseus'un Hippolytos'a duyduğu kıskançlık, dizginleri ele geçirme ve kendi yaşamına sahip çıkma konusunda oğluna güvenemediğinin de bir göstergesidir. Öte yandan Osiris bu duygunun üstesinden gelmeyi başarır. Çekişmenin çözüme ulaşması herhangi bir bireysel zaferden çok tanrıların bir araya gelip Horus'un babasının mirasını hak ettiğine karar vermeleri sonucunda gerçekleşir. Bizler de eninde sonunda tamamlayamadığımız şeyleri yaşamın akışına bırakabilir ve başarmaya çalıştığımız şeyin gerçekleşmesinde Tanrı olarak algıladığımız ya da içimizde barındırdığımız daha farklı bir tinsel gücün etkili olacağına inanırız. Horus'un durumunda olduğu gibi, dürüst ve adil bir şeyin peşindeysek, kötülüğün üstesinden asla gelemesek bile onu iyiliği alt edemeyecek kadar etkisiz kılabiliriz. Aile yaşamında zamanın ve dürüstlüğün eninde sonunda denge ve dinginliğe yol açacağına inanırsak eğer, önüne geçemediğimiz durumları sineye çekebilir, bizleri incittiğine inandığımız kişileri bağışlayabilir ve geleceğe dört elle sarılabiliriz.